Hacegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, yine bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. İnşallah bugün İmam Rabbani'nin mektubatından beraber güzel bilgiler sizlerle paylaşacağız inşallah. Bugünkü köşemizde İmam Rabbani'nin mektubatının 3. cilt 2. mektubunu sizlerle yorumlayacağız. Bu mektubun konusu zorluk ve sıkıntıları ganimet bilmek. Genelde insan keyfine düşkün bir varlıktır. Nefis rahatı, bolluğu, efendime söyleyeyim, her türlü konforu sever. Sıkıntı, zorluk istemez. Ama İmam Rabbani Hazretleri pek çok yerde buyuruyor mektubatında, bu tarikat ve tasavvuf işleri işin tersinedir. Bedenimizin zevkine, rahatına olan şey ruhumuzun aleyhine, çoğu zaman da ruhumuzun lehine olan şey bedenimizin aleyhinedir buyuruyor. İnşallah bugün bu konuda sizlerle güzel malumatlar paylaşmayı hedefliyoruz. Şöyle buyuruyor İmam Hazretleri: sevinç ve üzüntü, kolaylık ve zorluk, bolluk ve darlık, rahmet ve zahmet, rahatlık ve sıkıntı, nimet ve bela hallerinde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyor. Tabii bu sözleri ne zaman söylüyor? İmam Rabbani Hazretleri, büyük Allah dostu, arif insan, Cihangir Şah tarafından hapse atılıyor. Sebebi ne? İmam Rabbani Hazretleri son derece sevilen bir şahsiyet. Müritleri her yerde artmış. Bundan tabi bazı ispiyoncular, ehl-i sünnet düşmanı, bazı efendim sapık görüş sahibi padişahın etrafındaki insanlar İmam Rabbani'yi gammazlıyorlar ve kendisini Agra Kalesi'ne hapsettiriyorlar suçsuz yere. Sırf İslam'ı, imanı savunduğu için. Burada bu mektubu yazıyor, oğullarına yazıyor bu mektubu. Ve zorlukta ve bollukta diyor, Allah'a şükretmek lazım diyor. Bu hakikaten muhterem dinleyiciler, pek çoğumuzun başaramadığı bir manevi hal. Maalesef bizler rahatta, konforda Allah'a şükretmek, ama sıkıntıyı görünce de şükürden geri kalmak ve şikayet etmek konumuna çok kolayca düşebiliyoruz. Bu konuda Mesnevi'de çok güzel bir hikaye var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Gazneli Mahmud'un bir çok sevdiği kölesi var, Ayaz isminde. Bir gün ona karpuz ikram ediyor. Bir dilim kesiyor böyle güzelce. Oh, Ayaz bunu afiyetle, iştahla, böyle büyük zevk alarak yiyor. İkinci dilim kesiyor hakeza. Bütün karpuzu yedirmiş. Eline küçük bir dilim kalmış. Ayaz diyor, istersen bunu da ben yiyeyim. Hakikaten güzel yedin, özendirdin beni diyor. Kendisi karpuzu bir ısırıyor. Aman Allah'ım, zehir gibi apacı çürük bir karpuz. Ya Ayaz diyor, niye söylemedin? İnsan diyor çürük bir karpuzu böyle iştahla yer mi? Ayaz diyor ki, ey padişahım, ben senin elinde yıllardır tatlı yerim, şeker yerim, börek yerim, çörek yerim. Bir kere de diyor acı bir karpuz gelse hemen buna yüz buruşturmak, şikayet etmek mi gerekir? Bu bana yakışmaz diyor. Bunun üzerine Mahmud, Gazneli Mahmud daha çok o kölesini sevmeye başlıyor. Hakikaten diyor, biz diyor her an Allah'ın nimetlerine perverde olduğumuz halde, her an Rabbimizin sayılmaz, sayısı adede gelmez nimetleriyle nimetlendiğimiz halde hep şikayet ediyoruz. O köle ise, ki o köle hakikaten esasında bize örnektir, rahatta ve bollukta, darlıkta ve her şartta Allah'a hamd etmek gerekir, şükretmek gerekir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve devam ediyor. Salat ve selam, hiçbir nebinin çekmediği eziyetleri çeken, hiçbir Resulün imtihan edilmediği belalarla imtihan olan Peygamberimiz üzerine olsun. Tabii muhterem dinleyiciler, burada Allah Resulü'nün çektiği eziyetleri, sıkıntıları, yakınlarından, düşmanlarından, münafıklardan gördüğü eziyetleri hatırlıyoruz ki biz de bu tür eziyetleri gördüğümüzde karamsarlığa düşmeyelim. Allah Teala bu dünyada bir sünnetullah'tır. Dostlarına da pek çok düşmanlar vermiş ki onların dostluğu daha da kavi olsun. O düşmanlıklara sabretsinler ki Allah'a olan yakınlığımız daha fazla olsun. O yüzden Allah Resulü bizim için çok güzel bir örnektir. Sadece Allah Resulü değil, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, baştan sona baktığımızda bütün peygamberlerin feleğin çemberinden, zor imtihanlardan geçirildiğini görürüz. Eyyub Aleyhisselam'a bakıyoruz, hastalıklarla imtihan edilmiş. Kurtlar bütün vücudunu, kaslarını, yağlarını yemiş. Efendime söyleyeyim, Nuh Aleyhisselam'a bakıyoruz. Kaç asır, kaç yüz sene taşlanmış, efendim eziyet görmüş kendi ümmetinden. Onu çok az bir insan peygamber olarak kabul etmiş. Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunlar hep Allah Teala tarafından zor imtihanlarla terbiye edilmişler. O yüzden biz de muhterem dinleyiciler ufak bir imtihan görünce hemen böyle ümitsizliğe, karamsarlığa düşmeyelim. Hiçbir zaman Rabbimizden ümidimizi kesmeyelim. Yine devam ediyor İmam Hazretleri. Nitekim Allah Resulü ağır imtihanlardan geçirilmesi sebebiyle alemlere rahmet olmuş ve öncekilerin, sonrakilerin seyyidi olmuştur. Demek ki muhterem dinleyiciler, alemlere rahmet olmak için insanın pek çok zor imtihanlardan geçmesi gerekiyor ki her konuda ümmetine örnek olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize örnek. Evladı ölmüş, efendim aile hayatı yaşamış, ailevi sıkıntılar çekmiş, savaşlara girmiş çıkmış, açlık fakirlik görmüş, zenginlik görmüş. Hemen hemen Allah Resulü'nün hayatında normal bir insanın başına gelebilecek her şey gelmiş. Bu ise Allah Resulü'nün işte bütün insanlığa kıyamete kadar örnek olmasının, rahmet olmasının bir vesilesi olmuş. İmam Rabbani Hazretleri bu girişten sonra şimdi evlatlarına şöyle sesleniyor. Kıymetli evlatlarım, belalar her ne kadar acı olsa da bu anlarda ortaya çıkan fırsatları ganimet bilmek gerekir. Muhterem dinleyiciler, hakikaten acı, bela, musibet, hastalık, yokluk zamanları esasında kıymetini bilebilsek bizler için bir fırsattır, bir ganimettir. Niye? Çünkü insan darlık anında, hastalık anında Allah'a daha yakın olur. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere mazlum, yani zulme uğrayan, eziyet gören, efendim bir şekilde sıkıntı çeken bir insan ile Allah arasında perde yoktur. Niye yoktur? Çünkü sıkıntılı insan, hasta insan, fakir insan bütün sebeplerden yüz çevirir. Her sebebe el atmıştır, o sebeplerden bir fayda görmemiştir. Artık bütün kalbiyle Rabbine yönelir. Belki rahattaki, efendim zenginlik içindeki insan Allah'a dua eder ama sadece diliyle eder, eliyle eder. Belki gönlü, kafası o kadar samimi, içten ve kalpten dua etmez. Böyle olunca tabii Allah Teala da böyle dualara icabet etmez. O yüzden muhterem dinleyiciler, hastalıktan, fakirlikten, yokluktan insan eğer akıllı bir sufi olursa istifade eder. O anda sabreder, şikayeti keser ve büyük makamlara ulaşır inşallah. Zaten İmam Rabbani Hazretleri de evlatlarına şöyle buyuruyor. Size ise bu fırsat bahşedilmiştir. Bu sebeple Allah Teala Hazretlerine hamd etmeli, bir an bile boş vakit geçirmeden işinize dönmelisiniz. Peki nedir bu iş? Şimdi onu da açıklayacak. Bu iş Allah'a şükür, hamd ve zikirdir İmam Rabbani'ye göre. Yani insan bela ve efendim darlık anında şikayeti, dırdırı kesmeli, gerçek işi olan şükre, hamde yönelmelidir. Devam ediyor İmam Hazretleri. Vaktinizi mutlaka şu üç şeyden biriyle doldurmalısınız. Kur'an-ı Mecid'i okumak. Evet muhterem kardeşler, demek ki Kur'an-ı Kerim'i insan bolca okuyacak. Peki başka ne iş? Kıraati uzun tutarak namaz kılmak. Ve son olarak da kelime-i tayyibeyi, yani la ilahe illallah'ı tekrar etmek. Demek ki darlık anında bir müminin yapması gereken üç vazife var imama göre. Bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, uzunca kıraat de bulunarak namaz kılmak ve la ilahe illallah zikrini de kalbimizle fazlaca tekrar etmek. Şöyle devam ediyor aynı zamanda. Kelime-i tevhidi tekrar ederken la kelimesiyle nefsin arzu putlarını reddetmeli. Bütün boş arzu ve amaçları bir tarafa atmalıdır. Yani insan la, hayır, yok derken bütün putlara hayır demeli. bütün nefsani arzulara, boş arzulara hayır demelidir imama göre. Zira insanın kendi arzularının peşinden koşması onun ilahlık davasında bulunması anlamına gelir. Nasıl muhterem dinleyiciler? Şöyle, bir insan bir şeyi hedefleyince, arzulayınca artık o sevdiği, arzu ettiği şey için her türlü fedakarlığı yapar. Kul hakkı dinlemez, kural dinlemez, onu kırar, bunu döver, onun malını gasp eder. Böylece o kafasındaki o arzusu, gönlündeki o sevgisi onun bir putu haline gelir. Sanki Allah'a ibadet edermiş gibi, onun rızasına koşarmış gibi o nefsani arzularını yerine getirmek için dinden, diyanetten sıyrılır ve her türlü Allah'ın haram kıldığı işleri yapar hale gelir diyor imam. Bu bakımdan diyor, gönülde nefsimiz adına hiçbir istek bırakmamalı, hayalde de hiçbir hevese yer kalmamalıdır. Tabi bunlar muhterem dinleyiciler hakikaten zor işler. Gönlümüzde, dimağımızda Allah Teala'nın rızası hariç hiçbir iş bırakmamak son derece zor ama başarılması da inşallah Teala mümkün olan işler. Kulluğun hakikatine ancak bu şekilde ulaşılabilir. Normalde hepimiz tabii ki elimizden geldikçe imana, İslam'a yöneliyoruz ama gerçek kulluk, sırf kulluk ancak gönülde Allah'tan başka masivadan hiçbir iz ve eser kalmadığında gerçekleştiğini söylüyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Rabbimiz hepimize bu yüce makamı nasip eylesin. Evet. Kulun kendi muradının olmasını istemesi, Mevlasının muradına engel olmak istemesidir. Niye muhterem dinleyiciler? Çünkü bizim nefsimiz genelde Allah'ın, Rabbimizin emrettiği işleri sevmez. Rahatını, keyfini ister. Böyle olunca genelde nefsani arzularımız ve isteklerimiz Allah'ın iradesine ve rızasına zıttır. Kim nefsine, kendi keyfine düşkün olursa otomatik olarak Allah'ın emirlerine, yasaklarına karşı kaygısız olur. Nitekim bunu bugün maalesef etrafımızda, toplumumuzda sıkça görmeliyiz. İnsanlar kendi keyifleri için, kendi arzuları için dinden ve diyanetten fedakarlık etmekte, dinini verip dünyasını satın almaya bakmaktadır. Halbuki gerçek ve samimi Müslüman ne yapar? Dünyasını verir, dinini ve ahiretini kurtarmaya çalışır. Yani insanın muradını istemesi, arzularının peşine düşmesini şöyle devam ediyor İmam Rabbani, şöyle açıklıyor. Bu da Mevlasını reddetmesi ve nefsini Rab edinmesi anlamına gelir. Estağfirullah. اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Sen hevasını, arzularını ilah edinen o insanı gördün mü buyuruyor Rabbimiz. Demek ki insanlar bugün taştan, topraktan, tahtadan putlara değil de kendi gönüllerinde yonttukları arzu, şehvet ve istek putlarına ibadet ediyorlar. Sanki ibadet edermiş gibi onun peşinde sabırla, azimetle efendim mücadele ediyorlar. Allah'ın bir emrini yerine getirmek zor gelirken nefsin bir arzusunu, hatta zor bir arzusunu yerine getirmek onlara çok kolay geliyor. Hatta Mevlana Hazretleri anlatırlar. Bir gün bir sarhoşa bakıp diyor ki, bu sarhoşun samimiyetine bakın. Yani o batıl davası için bütün malını, mülkünü, her şeyini feda etmiş diyor. Hakikaten bugün bakıyoruz değil mi? Nice insanlar var, kumar oynayıp bütün malını, mülkünü feda ediyor. Bir kadına aşık oluyor, o kadının yolunda bütün servetini feda ediyor. Yani ama bakıyoruz bazen nice Müslümanlar da Allah için aynı fedakarlığı maalesef gösteremiyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, insan nefsinin arzularına, isteklerine la demesini, hayır demesini öğrenmeli ve Allah'ın rızasını kazanmak için elinden geleni yapmalıdır. Şu halde insan bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlamalı ve ilahlık iddiasını bırakmalı. Mevlamızın istekleri dışında hiçbir arzu ve maksat kalmayıncaya kadar gayret etmelidir. İşte belalara maruz kaldığınız bu dönemde sözünü ettiğim halleri Allah'ın inayeti ile kolaylıkla elde edebileceğinizi ümit ediyoruz. Nedir bu bela? Kendisi hapse atılmış. Tabii ki evlatları, eşi, ailesi son derece üzgün. Mallarına el konulmuş. Tabii bir bakıma ailesi de esaret hayatı yaşıyor. Bu durumda diyor İmam Rabbani Hazretleri, sakın üzülmeyin, yese düşmeyin. Bu sizin manevi gelişiminiz için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı diyor ganimet bilin diyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabii büyük Allah dostu, bizi kaygılandıran, maddi manevi olarak efendim üzüntüye sevk eden şeyler onu manen bir fırsat görme ona basiretini veriyor. Şöyle buyuruyor. Bunun aksine rahat zamanlarında nefsimizin heva ve hevesleri Yecüc ve Mecüc setti gibi karşımıza dikilir diyor. Yani insan diyor hastalık zamanında, darlık zamanında Allah'ı daha kolay gönlünde bulurken diğer zamanlarda nefsin putlaşması, heva ve heveslerimize uyunca Allah'ın rızasına erişmek sanki Yecüc ve Mecüc seddini aşmak kadar zor olur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve devam ediyor. Evlatlarına şu tavsiyede bulunuyor. Binaenaleyh şimdi tekkiye çekilip anlattığım hususlarda meşgul olma hususunda tam bir fırsat yakaladınız. Fitne günlerinde yapılan az bir amel diğer günlerde yapılan çok iş gibi kabul edilir buyuruyor. Niye? Çünkü o zaman da amel yapmak, iş yapmak zordur. Savaşın kızıştığı anda kahramanlık yapmak kolay değildir. Veyahut da darlık anında insanın infakta bulunması, ilim öğretmesi, hakla meşgul olması kolay değildir. Çünkü o anda nefis insana çok meşgul eder. Aşkla korkutur, fakirlikle korkutur, efendim başka şeylerle korkutur. O yüzden böyle zor durumlarda Allah'a yönelirsek onun mükafatı inşallah çok çok bol olacaktır. Evet, devam ediyor. Şu halde bol bol mücahede ve riyazetle meşgul olmalısınız. Bunları size haber vermem üzerime vazifedir. Hakikaten muhterem dinleyiciler, İmam Rabbani Hazretleri çok şefkatli bir baba. Bakınız evlatlarına neler tavsiye ediyor. Yani efendim maddi kaygısı yok. Çünkü Er-Razzak olan Rabbimiz ailesinin rızkını vereceğinden hiçbir şüphesi yok. O neyin peşinde? O hapisteyken bile evlatlarının, ailesinin maneviyatının derdinde. Maalesef bugün hakikaten bizim camiamızda, İslami camialarda bile pek çok kardeşimiz ailesinin, evlatlarının manevi gelişimini, efendim dini gelişimini ihmal etmekte. Fazla da önemsememekte. Halbuki İmam Hazretleri kendisi zor durumda hapishanede, orada bile evlatlarının, ihvanının, müritlerinin maneviyatını düşünüyor. Siz beni boş verin diyor. Ben hapiste yatmaya razıyım. Siz yeter ki diyor manevi gelişiminizden taviz vermeyin. İbadetinizden, zikrinizden, tefekkürünüzden bir an olsun geri kalmayın diyor. Ne kadar merhametli, ne kadar sevgili bir baba. Bunları size haber vermem üzerime vazifedir. Zira bundan sonra ya bir daha karşılaşırız ya da karşılaşmak nasip olmaz. Sana nasihatim, içinde hiçbir arzu ve heves kalmasın. Bu hususta annenizi de uyarın ve kendisine bunun önemini anlatın diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evladı muhterem İmam Masum Hazretlerine ve diyor ki tabi hanımlar daha böyle kalbi şefkatlidir, yumuşaktır. Annenizi de diyor bu konuda uyarın. O da üzülmesin, ağlamasın, ahvah etmesin. Takdire rıza göstersin. Beni düşünmekten ziyade kendi manevi kemalatınızı düşünün diyor. Hakikaten muhterem dinleyiciler, şeytan bazen insanı gereksiz kaygılarla devamlı meşgul eder. Kim anne baba vardır, bütün arzusu, bütün hayalleri evlatları üzerine kurulmuştur. Evladı biraz başarısız olsa, ne bileyim sınıfta kalsa, ne bileyim birazcık bir hata yapsa annesine babasına karşı, o anne babanın hayatı yıkılır. Sanki hayat onlara zehir olur. Halbuki muhterem dinleyiciler, bu hayatta insanın başına her şey gelir. Hiçbir şeyi büyütmeye gerek yoktur. Yeter ki imanımız olsun gönlümüzde. Yeter ki hayır yapmaya, zikir yapmaya, namaz kılmaya, Kur'an okumaya vaktimiz olsun. Bunu bulduğumuzdan sonra bir insan hapiste olsa, nerede olursa olsun mutludur. Yusuf Aleyhisselam'a bakıyoruz, hapse düşmüş, orada tebliğ yapıyor. Hayatından mutlu. Rabbis sicnu habbi ileyye diyor. Allah'ım bana diyor hapis daha hayırlıdır. Hangi şartlarda? Bunların davet ettiği günahlardan, efendim haramlardansa ben diyor hapiste yaşamaya razıyım diyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, inşallah biz de ömrümüzde böyle dünyevi konuları bir dert edinmeyelim. Çoluk çocuk kaygısı, iş güç kaygısı, bunlar tabii ki hepimiz için elzemdir ama bütün himmetimiz, bütün kaygımız, bütün plan projelerimiz bu konuda olmasın. Ve devam ediyor. Bakın ne diyor bu sefer İmam Rabbani Hazretleri? Torunlarına geliyor sıra. Çocuklarınıza merhamet edin ve onlara Kur'an okumayı öğretin. Onları Kur'an okumaya teşvik edin buyuruyor. Şimdi kendisiyle alakalı bir şeysi var. Efendimiz vasiyeti var. Bana hakkı geçenleri bizim adımıza razı etmeye çalışın. İman selametimiz için dua ederek bize yardımcı olun. Tabi muhterem dinleyiciler, hakikaten acıklı bir mektup. Bir baba, bir mürşit, bir büyük Allah dostu uzak bir diyarda, bir zindanda, zindana atılmış. Ama o bütün o acılarını gönlüne gömmüş. Şöyle efendim eziyet içindeyim, böyle fakirlik çekiyorum, açlık çekiyorum demiyor. Ailesine, eşine, çocuklarına, torunlarına hep hakkı, hayrı ve sabrı tavsiye ediyor. Hatta bütün bu tavsiyeden sonra da içinde şöyle buyuruyor. Bakın, tekrar tekit ederek söylüyorum, sakın vaktinizi faydasız işlerle geçirmeyin. Hatta kitap mutala etmek ve talebe okutmakla bile olsa Allah'ın zikrinden başka hiçbir şeyle meşgul olmayın. Zikir zamandır diyor. Yani hakikaten muhterem dinleyiciler, bazen öyle zaman an gelir ki tam Allah'a teveccüh zamanıdır. Yalvarma, yakarma zamanıdır. Artık o zaman daha ikinci, üçüncü, dördüncü sırada ehemmiyetli olan işler bile terk edilir ve Allah'ın bizden istediği en üst iş neyse kul onu yapmaya koşar. O yüzden inşallah biz de dar zamanlarda Rabbimizi hatırlayalım. Ona yönelelim, zikirle, fikirle, tefekkürle, teveccühle vaktimizi dolduralım. Kısa bir ara verelim inşallah. Mektubumuza biraz sonra devam edelim kaldığımız yerden.
Hey, hey. kaçar umman olur dost. Birden gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Birden girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Birden döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Birden gelir gümrah olur miskin Yunus, hayran olur. Hey, hey, miskin Yunus, hayran olur.
Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Muhterem dinleyiciler, ikinci bölümde tekrar beraberiz. Mektubumuza devam ediyoruz inşallah. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri vasiyetini. Şöyle bildiriyor ailesine: bütün nefsani arzularınızı la kelimesinin altına koyun ki hepsi kökünden yok olsun. Gönülde hiçbir arzu ve gaye kalmasın. Hatta en büyük arzunuz olan benim hapishaneden kurtulmam bile istemeyin. Allah'ın takdirine, fiillerine ve iradesine razı olun diyor. Beni bırakın, siz kendi manevi gelişiminize bakın diyor İmam Rabbani Hazretleri ailesine. Nefi ve ispat zikrinin ispat kısmında, yani illallah derken, gönlünüze bilinen ve akledilebilenlerin ötesinin ötesinde bulunan ve bizim için tam bir kayıp olan Allah'ın öz zatından başka hiçbir şey gelmesin. La ilahe, ilah yoktur, illallah, ancak Allah vardır derken diyor İmam Rabbani Hazretleri, gönlünüze Allah'tan başka bir şey olmasın. Hem illallah der de hem de gönlünüzde dünyevi bir köşkler, efendim evler, ne bileyim arabalar, başka şeyler olursa diyor, bu zikir gerçek zikir olmaz. Ancak dil ile yapılan bir zikir olur. Halbuki muhterem dinleyiciler, asıl olan zikrin dilden gönle inmesidir. Esas zikir ancak tam bir efendim teslimiyet ve tam bir gönül huzuru ile yapılan zikirdir. Ve devam ediyor: evleri, köşkleri, çeşmeleri, bahçeleri, kitapları ve bunun gibi şeyleri düşünmek kolaydır. Çünkü zaten bizim nefsimiz dünyayı düşünmek üzere kodlanmıştır, programlanmıştır. Zaten bunları unutmak istesek de unutamayız. Ama bunları bırakıp Allah'a yönelmek son derece zordur. Zaten tasavvufun, muhterem dinleyiciler, vazifesi insanın gönlünü masivadan Allah'a döndürmek ve çevirmektir. Bu sebeple bunlardan hiçbirinin gönlünüzü daraltmasına izin vermeyin diyor İmam Rabbani Hazretleri. Demek ki mal, mülk, ev, dam, bahçe, kitap, yani insan hiçbir dünyevi hususu Rabbi ile arası arasında bir perde olarak koymamalı. Rabbimiz ve bizim aramızdaki o neyse, İmam Gazali Hazretleri biliyorsunuz büyük bir fakih, büyük bir alim, ama bakmış ki o ilmi, öğrendiği fıkıh, öğrendiği tartışma, cedel ilmi kendisiyle Allah arasında perde. Ne yapıyor? Kendisi Bağdat'taki en büyük makamı, mevkiyi bırakıp Şam'da Emeviye Camisi'nin bir minaresinin daracık bir odasında kendini ibadete veriyor. Bütün o makam ve mevkiyi, kendisiyle arasındaki engelleri orada uzunca bir vakit halvet hayatı yaşayarak yok ediyor. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Ayrıca Allah'ın razı olduğu şeylerden başka hiçbir razı olduğunuz ve istediğiniz bir şey kalmasın. Bunlar madem ki bizim bu dünyayı terk etmemizle bizi terk edecekler, bırakın şimdi hayattayken hepsi bizi terk etsin. Hakikaten bu çok güzel bir öğüt. Zaten muhterem dinleyiciler, ölürken malımız, mülkümüz hepsi bizi terk edecek. Hadis-i Şerif'te buyurulduğu üzere, değil mi? Yani bir insana diyor üç şey takip eder. Nedir? Malı, dostları, ailesi. Bunlardan kendi insanın ibadetleri hariç, amelleri hariç hepsi kısa bir süre sonra mezarın başından giderler. Hiçbiri orada 3 gün, 5 gün, 10 gün bizi beklemez. Bunun gibi madem ki bunlar diyor bizi terk edecek, bırakın şimdi hayattayken biz onları kendi arzumuzla terk etmiş olalım. Yoksa yarın işten geçmiş, zaten bizi dünya terk etmiş, biz dünyayı terk etsek ne olur, terk etmesek ne olur? Hani bazen duyuyoruz bazı Müslüman kardeşlerimiz, öleceğine yakın, öleceğini anlayınca malını infak etmek istiyor. Tabii ki o da belki bir iyiliktir, son anda olsun bir gaflete uyanıştır, ama esas sadaka, esas infak insan güçlüyken, mala mülke ihtiyacı varken kendi arzusuyla onları terk etmesidir. Yoksa mecburiyetten sonra bir terk etmenin Allah katında çok da fazla bir kıymeti yoktur. Evet, devam ediyor. Bunları düşünmekle, yani çeşmeyi, bağ, bahçe, ev, dam, bunları düşünerek gözümüzde büyütmeyelim. Allah hepimiz affeylesin cümlemizi. Maalesef hepimiz bu hataya düşüyoruz. Çoğu zaman düşüncelerimiz nerede yaşayalım, ne yiyelim, ne içelim, nerede gezelim, neye binelim. Belki ömrümüzün büyük bir bölümü bu tür dünyevi arzuları düşünmekle, planlamakla, onları hayata geçirmekle geçiyor. Allah hepimizin günahlarını affeylesin. Halbuki insan bu dünyada bu tür dünyevi ihtiyaçlarını alabildiğini azaltarak daha çok vaktini dine, imana, ahirete ayırmalı. Devam ediyor. Allah dostları bunları kendi arzuları terk ettiler. Gelin biz de bunları Allah'ın isteğiyle, takdiriyle terk etmiş olalım. Ve bu şükürden de geri kalmayalım. Belki bu yolla muhlas, yani Allah tarafından ihlasa erdirilmiş kullardan oluruz. Tabii muhterem dinleyiciler, burada ihlasın zorluğunu görüyoruz. Yani insanın muhlis, ihlas sahibi olması zor. Ama Allah tarafından ihlasa erdirilmesi daha kolay bir yol. Bunun da tek çaresi var. Kalbimizi Allah'ın zikriyle meşgul etmek, dünyevi işleri olabildiğince ihtiyaçlarımızı minimuma indirmek, böylece Allah tarafından ihlasa kavuşturulmak olmalı diyor hedefimiz. Devam ediyor tavsiyelerine. Oturduğunuz her yeri kendinize vatan kabul edin. Şu birkaç günlük ömrümüz her nerede geçerse geçsin, onu Hakk'ın zikriyle geçirelim. Belki burada şunu demek istiyor muhterem dinleyiciler. İnsan yani oturduğu, yaşadığı bölgeler konusunda da çok fazla böyle efendim, tabii ki hayırlı güzel yere tercih etmek lazım, ama şu evdi, bu villaydı, şu bilmem neydi, şu şehirdi, bu şey dediği gibi boş düşüncelere kapılmasın. Biz diyoruz nerede oturursak oturalım, orayı vatanımız kabul edelim. Ve ondan sonra vaktimizi zikirle geçirelim diyor. Zira dünya işleri kolaydır. Asıl ahiret işlerine teveccüh etmek gerekir. Hakikaten çok güzel bir söz muhterem dinleyiciler. Dünya işleri kolaydır. Halbuki biz düşünürüz ki dünya işleri çok zordur. Aman Allah'ım, hele Türkiye'mizde, ülkemizde insanlarda bir rızık kaygısı, kavgası var ki ben çok ülkeye çok insan gördüm. Başka memleketlerden insanlarla tanıştım. Bizdeki kaygı hiçbir ülkede yok. Yani insanlar daha doğar doğmaz hangi işe gireceğim, ne yapacağım, ne yerim, ne içerim, ne giyerim, hep bunun derdindeyiz. Halbuki İmam diyor ki dünya işleri kolaydır. Yani bu dünyada en fakir insanlar bile karnı doyuyor. Efendim bir şekilde sırtlarına bir ceket, bir atlarına pantolon bulabiliyorlar. Halbuki diyor zor olan ahiret işleridir. Biz ne yapıyoruz? Tam tersini düşünüyoruz. Bize göre ahiret işleri çok kolay. Yani beş vakit namazı kılarsak, birazcık da işte efendim infakta bulunursak, Ramazan'da oruç tutarsak sanki cennet garanti gibi düşünüyoruz. Halbuki dünya işleri için kurslara gidiyoruz efendim. Özel dersler alıyoruz. En basit dünyevi bir iş için avukatlara gidiyoruz. Maliyecilere gidiyoruz. Her şeyimizi inceden ince araştırıyoruz, ediyoruz. Her şeyin uzmanına güveniyoruz. Ama dini konularda bir imam efendiye, bir şeyh efendiye bile gitmiyoruz. Çünkü o konular garanti. ahirette halimiz çok rahat olacakmış gibi vehimlere kapılıyoruz. Yine İmam Hazretleri burada muhterem dinleyiciler tekrar eşine dönüyor ve diyor ki oğlu Masum, İmam Masum'a, annenizi teselli edin ve kendisini ahiret hayatına teşvik edin. Hakikaten ne kadar güzel bir burada tavsiye. Yani annenize diyor, bana çok üzülmesin, hapiste olduğuma çok kayırmasın. O da ahirete yönelsin. Eğer Allah dünyada tekrar karşılaşmamızı takdir ettiyse görüşmek nasip olur. Yok takdir etmediyse başımıza gelene razı olup teslimiyet göstermeliyiz diyor. Ve Allah'tan bizleri selamet yurdu olan cennete bir araya getirmesi için dua etmeliyiz. Her iki durumda da Allah'a hamdolsun diyor. Muhterem dinleyiciler, bu bugün İmam Rabbani Hazretleri'nin biraz acıklı, biraz böyle efendim hüzünlü ama ne kadar böyle güzel, gerçekçi bir vasiyetini de hep beraber paylaşmış olduk. Gerçek merhamet, gerçek sevgi aile fertlerimizle, kardeşlerimizle ahireti paylaşmaktır. Dünyayı paylaşmak değil. Bugün nice anne babalar tek derdi evlatlarına dünyayı paylaştırmak. Aman şu dükkan senin, bu ev senin, şu senin olsun, şunu kazan, şuraya gel, şu makamı, şu üniversiteyi kazan. Tek derdimiz bugün bakıyoruz çevremizde bu. Halbuki muhterem dinleyiciler, esas hedef zor olan ahireti başarmak. İşte yine bir başka mektuba geçiyoruz. Bu mektupla, ikinci mektupla alakalı bir konu biraz. Şöyle bir soruya cevap veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Tarikat şeyhlerinin bazıları maksadın her neyse mabudun odur demişlerdir. Bu sözden onların maksadı nedir ve böyle söylemek doğru mudur? Yani bir insana şunu demek doğru mudur? Senin gönlünde, kafanda devamlı yer eden arzu, istek, o kontrolsüz arzu ve istek senin bir bakıma ilahındır, putundur demek doğru mudur? Bu sözün manası nedir diye sormuş bir müridi. Ona şöyle cevap veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Bir kimsenin maksudu o kimsenin yöneldiği noktayı temsil eder. Bir kimse hayatta olduğu müddetçe maksadına ulaşmak için bir an olsun gevşeklik göstermez. Maksadına ulaşmak uğruna her türlü zorluğa ve aşağılanmaya katlanır. Bunlar onu asla maksadından geri çevirmez. Hakikaten güzel bir tespit. İnsan psikolojisinde güzel deşifre ediyor. İnsanın kafasında çok sevdiği bir iş var. Mesela bir kumarbaz bütün malını kaybediyor. Hala kumardan vazgeçmiyor. Bir efendim içki müptelası olan bir insan dayak yiyor efendim. Soğukta sıcakta üstü başı açık kalıyor. Elindeki parasını belki başkaları kandırıp alıyor sarhoşken. Buna rağmen o adam bu davasından vazgeçmiyor. Artık onun için o içkili hayat, o kumar hayatı veya değişik başka reziletler, Allah'ın sevmediği pek çok kötü işler, bakıyorsunuz o insanları davasından, batıl davasından vazgeçirmiyor. İşte diyor, insanın böyle zorluklara katlanması, kendisini böyle zillete düşürmesi, zorluğa, zillete razı olması sanki diyor bir bakıma ibadete benzer. Çünkü insan da ibadette ne yapar? Allah'ın huzurunda secdeye kapanır. Kendisi Allah'ın huzurunda zelil olmayı, mütevazi olmayı, aşağıda olmayı kabul eder. İşte diyor böyle bir benzerlik vardır. O yüzden gönlümüzdeki Allah'ın istemediği maksatlar, amaçlar ve hedefler bazen ne yapar? Pek çok insanla görüldüğü gibi bugün günümüzde bir insan bakıyorsunuz ki Allah'a Celle Celaluhu ayırmadığı vakti, ona efendim vermediği kıymeti basit bir dünya zevkine verebiliyor. İşte buna dikkat çekiyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve devam ediyor. Bu durum kişiyi maksadı uğruna alçalmaya sevk ettiğinden bizlerde Allah huzurunda alçalma manasını taşıyan kulluğu ve ibadeti çağrıştırır. Zira ibadet tam bir boyun büküklüğü, tevazu ve zillettir. Bu bakımdan bir şeyin maksat konumunda olması bir bakıma o şeyin mabut, yani ibadet edilen mevkiinde olmasını gerekli kılar. Şu halde Allah'ın dışındaki şeylere ibadetten uzaklaşma, Allah'tan başka maksat kalmayınca ve ondan başka muradımız olmayınca gerçekleşir. Yani tam bir kulluk ve ibadet diyor İmam Rabbani Hazretleri, tek maksatımız Allah olunca gerçekleşir buyuruyor. Peki bunu yapmak için kalbimizde başka maksat kalmaması için ne yapmamız gerekiyor? İmam Rabbani Hazretleri bunun da cevabını veriyor mektubunda. Şöyle buyuruyor. Salik'in bu büyük devleti ele geçirebilmesi için kelime-i tevhidi Allah'tan başka hiçbir maksut yoktur şeklinde düşünerek zikretmesi gerekir. Yani derviş kardeşimiz la ilahe illallah derken aynı zamanda gönlünden la maksuda illallah. Allah'tan başka hedef, gaye yoktur şeklinde o düşünceyle kelime-i tevhidi diyor zikretmesi gerekir diyor. Derviş gönlünde Allah'tan başka maksatların ne ismi ne de şekli kalmayıncaya kadar bu zikre devam etmelidir ki gerçekte başkalarının mabutluğunu reddedebilmiş ve batıl ilahları gönlünden çıkarabilmiş olsun. Hak'tan başka maksatları reddetmek suretiyle yalancı mabutları reddetmek Allah'ın dostları nezdinde imanın kemale ermesinin en temel şartıdır. Muhterem dinleyiciler, hakikaten burada tasavvufun en önemli prensibine dikkat çekiyor İmam Rabbani Hazretleri. Maneviyat yolunda sahte putları kırmanın, gönüldeki sahte ilahları def etmenin en kestirme, en sağlam yolu gönlü Allah'la, kelime-i tevhidle, zikirle, fikirle meşgul etmektir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve şöyle devam ediyor. Nefis mutmainne makamına erişmedikçe bu kıvama gelmesi mümkün değildir. Biliyorsunuz bizim tasavvuf kaynaklarında nefis, nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye diye değişik mertebelerde ele alınıyor. Yani itminana ermedikçe, estağfirullah, ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayetinde geçtiği üzere, yani dikkat edin, gönüller, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Gönül diyor, kalp Allah ile mutmain olmadıkça bu makama, bu efendim kıvama insan gelemez. Ne zaman ki Allah ile mutmain oluruz, ayette geçtiği üzere Allah'la hoşnut oluruz, Rab olarak, Rezzak olarak ondan razı oluruz, gönlümüzdeki o sahte putların hepsi eriyip gider diyor. Nefsin mutmainliğe ermesi ise onun fena ve beka makamlarını tam olarak elde etmesine bağlıdır. Ne zaman ki kul kendinden fani olur, o zaman Allah da baki olur diyor. Bu zor konunun, yani insanların zayıflığı sebebiyle kolaylık prensibi üzerine kurulan şeriatla bağdaştırılması ise şöyledir. Tabii şunu demek istiyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani bizim gönlümüzde pek çok hedefimiz, amacımız var. Peki bunların hepsi bizim için bir put mudur? Bizi acaba harama, şirke düşürür mü? Yani bu böyle düşünmek gerçekçi midir? Bu soruya şimdi cevap arıyor İmam Rabbani Hazretleri ve çok da şahane bir cevap veriyor. Cevabı şöyle. Bir kimse herhangi bir amacına ulaşmak için dini ölçülerden birini çiğler ve şeriatın dışına çıkarsa söz konusu maksadı o kimsenin taptığı ilah makamına yükselmiş olur. Demek ki gönlümüzdeki putların ilahlaşması demek, o hedefe ulaşmak, o maksada ulaşmak için İslam'ın emirlerini, yasaklarını yok saymakla olur. Ama bir kimse dünyevi amaçları uğruna şer'i ölçüleri çiğnemiyorsa, haram ve mekruh işlemiyorsa, bunlar o kimsenin mabudu olarak görülemez. Düşünün muhterem dinleyiciler, bir esnaf kardeşimizi, bir tüccar kardeşimizi, işine gelse, lehine gelse bile faizle iş yapmıyor. Faiz almıyor, vermiyor. Ticarete para kazanacağım diye yalan söylemiyor. Yani şeriatın hiçbir kuralını ihlal etmiyor. Demek ki böyle bir insanın gönlündeki dünyevi hedefler onun için put sayılmaz diyor İmam Hazretleri. Çünkü o Allah'ın emirlerine uyuyor. Aleyhine de olsa emirlerine uyuyor. Lehine de olsa haramları işlemiyor. Böyle bir insan için diyor biz put iddiasını öne süremeyiz diyor. Bu tür maksatlar şer'an yasak da değildir. Çünkü muhterem dinleyiciler, hepimizin gönlünde bir maksat olmasa, bir hedef olmasa bu dünyanın nizamı kökünden sarsılır. Hiçbir hizmet üretilemez. Sabah erken kalkar fırıncı kardeşimiz, fırınını açar, ekmek pişirir. Tabii para kazanmak ister ama bu hedef olmasa, fırıncının gönlünde hedef olmasa, mimarın gönlünde hedef olmasa, efendim doktorun gönlünde bir hedef olmasa bu dünya işlerinin hepsi dumura uğrar, Hasta oluruz, doktor bulamayız. Aç kalırız, ekmek bulamayız. Ama bu maksatlar diyor, ne zaman ilahlaşır? İnsan haram helal sınırını çiğnemekte hiçbir mahsur görmezse, o zaman diyor, tıpta, efendim fırıncılıkta, üniversite hocalığı da, aklınıza ne gelirse gelsin, her meslek, her maksat mahsurludur, bir puttur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Zira o kimsenin, yani şeriatı çiğnemeyen, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uyan tüccarın, uyan efendim öğretmenin, dünya ehli diyor, onun gerçek maksudu Allah'tır. Sanki dünyevi maksatlar gerçek maksadı değildir. Onun nihai arzusu Hakk'ın emirlerine uymaktır diyerek bizi hakikaten rahatlatıyor İmam Rabbani Hazretleri. Nedir bu rahatlık? Şüphesiz bizde gönlümüzde pek çok dünyevi amaçlarımız, hedeflerimiz var. Eğer Allah'ın koyduğu kuralları çiğnemezsek, Allah'ın emirlerine uyarsak, inşallah ahirette bunlardan sorumlu olmayız diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu kimse söz konusu amaçlarını maksudiyet makamına oturtmamıştır. Bunlar sadece onun tabii doğal eğilimleri olup şeriata da boyun eğmişlerdir. Hepimizin muhterem dinleyiciler tabii fıtratımızdan gelen evlenmek gibi, yemek içmek gibi, efendim koşmak, oynamak, eğlenmek gibi bazı tabii eğilimlerimiz, yönelişlerimiz olur. Ama bunlar şeriata boyun eğerse, o zaman bunlardan sorumlu olmayız. Yeter ki şeriatın, İslam'ın, fıkhın emirleri dışında bir iş yapmamış olalım. Fakat Allah'ın dışındaki gayelerin kökünün kurtulması, insanı kamil imana çağıran, şeriatın hakikatine ulaştıran bir amaçtır. Zira Allah dışında maksatlara müsaade edilmesi durumunda söz konusu istekler, nefsani dürtülerin galebe çalması ile bir gün kişiyi Allah'ın isteklerine karşı gelme noktasına sürükleyebilir. Ha, demek ki bu isteklerin şeriata uyması bugün belki bir tehlike arz etmez ama insan boşluk düşer, boşlukta bulunur. Bir de bakarsınız ki bir zamanlar faiz alışveriş yapmayan, yalan söylemeyen tüccar faiz kullanmaya başlar. Yalan söylemeye başlar. Hatta yaptığı işi artık hocam bu dönemde bunlar olmadan ticaret olmuyor. Ne yapalım? Zamana uymak lazım gibi kendisinde böyle yaptığı haramları da hoş göstermeye çalışır. O yüzden diyor, her ne kadar bu bir ruhsattır. İnsanın yani gönlündeki değişik hedefler ruhsattır. Ama ruhsat da tehlikeli bir durumdur. İnsan her an bu nefsin ihvasıyla, arkadaşların, çevrenin ihvasıyla diyor, ruhsatların peşinden harama düşebilir diyor. Zira Allah dışında maksatlara müsaade edilmesi durumunda nefsani dürtüler ne yapar? Galebe çalar ve bir gün bu insanı Allah'a karşı gelmeye sürükler diyor. Bu sebeple diyor, Allah'ın emirleri karşısında nefsani isteklerini tercih edenler neticede bu öyle bir düşüncenin kurbanı olanlardır. Bu da sonsuz ziyana doğru atılan bir adımdır. Yani gönüldeki arzular, hedefler tabii ki ruhsattır ama diyor bunlardan kurtulabilirsek ne güzeldir, ne aladır diyor. Şu halde söz konusu tehlikeden emin olabilmek için imanın olgunlaşması sadedinde Allah'tan başka maksat ve isteklerin ortadan kaldırılması gerekir. Şu da var ki bazı velilere kendi cüz'i iradelerinden vazgeçtikleri için daha sonra Allah tarafından külli irade ve ihtiyar hakkı bağışlanmıştır diyor. Yani muhterem dinleyiciler, insan Allah için pek çok şeyden vazgeçer ama öyle bir makama ulaşır ki artık Rabbi o kulu sever, der ki ey kulum buyur, bütün şu kainatta, alemde sen tasarruf et. İstediğin gibi harca, istediğin gibi bu dünyayı kullan, kendine hizmet ettir der diyor. Niye? Çünkü kul Allah için dünyadan vazgeçti. Bunun mükafatı da ne oldu? Yine aynı konuda oldu. Allah da dünyayı tekrar ona geri teslim etti. Yeter ki muhterem dinleyiciler, nefis bir kere terbiye olsun. O şeytani, hayvani arzularından temizlenmiş olsun. Biz Rabbimiz için az bir şey terk edersek, Rabbimiz bizim için çok bir şeyi bize ihsan ediyor. Allah Sübhanehu fırsat verirse bu konuyu diyor başka bir mektupla açıklarım. Yani bu tasarruf konusuna giriyor biraz da. eğer diyor insan salih, samimi Müslüman diyor, dünyayı terk ederse Allah ona dünyada tasarruf gücü verir. Esasında muhterem dinleyiciler, bu bir hadis-i şerifte de açıklanmış. Nedir hadis-i şerifimiz? Eğer diyor kul tek himmeti, tek gayesi dünya olursa Allah onu dünyanın peşinde koşturur. Hangi vadide helak olduğunu da aldırış etmez. Kim de diyor tek hedefi ahiret olursa, ahiret işleri olursa Allah onun bütün dünyevi arzularını, hedeflerini tekeffül eder. Onları üzerine alır ve o kul adına bunları gerçekleştirir diyor. Belki bu İmam Rabbani Hazretleri'nin söylediği, ifade ettiği bu hakikatler bu hadis-i şeriflerin şüphesiz yorumlarıdır. Allah-u Teala cümlemize bu mektuplardan anladığımız güzel manaları hayata geçirmeyi, kalbimizdeki bütün dünyevi maksatları tek bir maksada Rabbimiz Yüce Allah'ın zikrine hasretmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Ve hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.